Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâlallâhu ya İsa inni mutevaffike ve rafiuke ileyye ve mutahhiruke minellezîne keferû ve mutahhiruke minellezîne keferû ve
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahre Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Bahman 1403, Hicri Kameri 7 Şaban 1446 ve Miladi Takvimle 6 Şubat 2025 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Meysan Fariver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Şafak'ta 10 Gün Özel Programı ve Kalk ve Önce Sen Öldür podcastini dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı lideri bazı mahkumları affetti. Şeyh Naim Kasım, Ayetullah Hamenei'nin Lübnan temsilcisi oldu. Cumhurbaşkanı Pezeşkan, OPEC üyeleri birlik olursa Amerika üyelerden birine yaptırım uygulayamaz dedi. Dışişleri Bakanı Irakçı Trump'a tepki olarak akıllı insanlar azami baskı yerine azami rasyonelliği seçer dedi. Filistin'in Birleşmiş Milletler temsilcisi Gazze'nin Filistin ülkesinin bir parçası olduğunu belirtti. Ve Arap Birliği Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Şimdi haberler.
İslam Devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam Devrimi zaferinin 46. yıl dönümü münasebetiyle çok sayıda mahkumu affetti. İslam Devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Bilset Bayramı, Şaban ayı ve İslam Devrimi zaferinin 46. yıl dönümü münasebetiyle askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumların af kapsamına alıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti. İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhseni Ece'yi İslam Devrimi lideri Ayetullah Hamenei'ye yazdığı mektupta gerekli şartlara sahip 3126 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.
İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım'ı Lübnan'daki temsilcisi olarak atadı. Mehr Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ayetullah Hamenei yayımladığı resmi kararname ile Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım'ı İran Devrim Lideri'nin Lübnan'daki resmi temsilcisi olarak görevlendirdi. Şehit Nasrullah daha önce Devrim Lideri'nin Lübnan'daki temsilcisiydi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı OPEC'in siyasetten uzak tutulması çabasının önemli bir ilke olduğunu belirterek, OPEC üyelerinin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi halinde Amerika'nın hiçbir üyeye yaptırım ve baskı uygulayamayacağına inanıyorum açıklamasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian dün öğleden sonra petrol ihraç eden ülkeler örgütü Genel Sekreteri Heysem El-Gayz ile yaptığı görüşmede bir görüşme gerçekleştirdi. Pars Today'in İran'dan naklen aktardığı haberine göre Dr. Pezeşkian, komşularımız ve İslam ülkeleri arasında kardeşliği güçlendirmeyi hedefliyoruz ve OPEC üyeleri arasında ortak bir söylem, bakış ve politika belirlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz, dedi. Pezeşkian, OPEC'i siyasetten uzak tutma çabasının önemli bir prensip olduğunu belirterek, OPEC üyeleri arasında deneyim ve başarıların aktarılması ve kolektif pazar yönetimi ciddi işbirliği alanlarıdır, dedi ve OPEC'i kastederek, üyeler eylemlerini diğer bir üyeye zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirmelidirler ifadesine dikkat çekti. OPEC Genel Sekreteri Heysem El-Gayz da toplantıda İran'ın OPEC'teki yapıcı rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek OPEC'in kurucularından biri olan İran, örgütte her zaman olumlu bir rol oynamıştır ve genel sekreterlik görevim süresince OPEC'i piyasa istikrarı ve sürdürülebilirliği çerçevesinde tüm üyelerin çıkarlarını gözetecek şekilde ilerletmeye çalıştığım üye devletler arasında ortak çıkarlar doğrultusunda bir ailenin üyeleri olarak işbirliğini güçlendirmeye çalıştık. Çünkü bu işbirliği ruhunu güçlendirmek üye ülkelerin geleceği açısından çok önemlidir vurgusunda bulundu. İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin iyileşmesiyle birlikte OPEC'in piyasada daha önce olduğundan daha güçlü bir rol oynaması sağlandı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Trump'ın açıklamalarına gösterdiği tepkide, akıllı insanlar başarısız olan azami baskı politikası yerine azami rasyonelliği seçerler, dedi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid Abbas Irakçı, Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik azami yaptırımların yeniden uygulanması yönündeki son açıklamalarına yanıt olarak, çarşamba gecesi X sosyal medya hesabında maksimum baskı denen şey başarısızlıkla sonuçlanan bir tecrübeydi. Bunu tekrarlamak ancak bir kez daha maksimum dirençe yol açacaktır. Akıllı insanlar ise bunun yerine maksimum rasyonelliği seçerler. İran, NPT ve diğer küresel nükleer silahsızlanma anlaşmalarına taraf olmasının yanı sıra daha önce de açıkça belirtmiştir. İran hiçbir koşulda nükleer silah aramayacak, üretmeyecek veya edinmeyecektir ifadesine dikkat çekti. Irakçı mesajının devamında İran'ın nükleer silah edinmeyeceğine dair pratik garantiler elde etmek zor değil. Ancak bunun karşılığında İran'a yönelik düşmanca eylemlerin ekonomik baskı ve yaptırımlar da dahil etkili bir şekilde sonlandırılması karşılığında somut garantiler sağlanması gerekiyor diye ekledi.
Stratejik ve uzun menzilli hava savunma sistemi Baver 373 İran İslam Cumhuriyeti'nin iktidar 1403 hava savunma tatbikatının son bölümünde yüksek irtifadaki düşman hedeflerini vurarak imha etti. Pars Today'in İran'dan naklen aktardığı haberine göre dün sabah iktidar 1403 hava savunma tatbikatının ikinci aşamasının son bölümünde İran İslam Cumhuriyeti ordusu hava savunma kuvvetlerinin stratejik ve uzun menzilli yerli Baver 373 sistemi ülkenin entegre hava savunma ağı tarafından hedefin bu sisteme devredilmesinin ardından bir füze atarak düşman hedefini düşürdü. Rapora göre tatbikatın bu bölümünde düşman uçaklarının İran'ın merkezi çölündeki tatbikat bölgesine saldırmasıyla yerli Baver 373 sistemi bu hedef üzerine kilitlenerek hedefi başarıyla düşürdü. S-300 ve Baver 373 hava savunma sistemlerinin birlikte çalışması ve bu sistemlerin yüksek irtifadaki hedeflere karşı koymak için birleştirilmesi bu tatbikatın ve milli gücün önemli noktalarından biriydi.
8 İranlı şirket İran İslam Cumhuriyeti standı çerçevesinde 28. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katıldı. İRNA'nın haberine göre Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 5-7 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenleniyor. İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ile yapılan koordinasyon ve Turizm ve Otomobilcilik Derneği'nin yönetimi ile 8 İranlı şirket bu fuara İran İslam Cumhuriyeti standı çerçevesinde katıldı. İran İslam Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Ahmet Muhammedi, dün çarşamba günü Türkiye'nin üst düzey yetkililerin katıldığı fuarın açılış töreninde hazır bulunarak İran İslam Cumhuriyeti pavyonunu ziyaret etti ve İran ve Türkiye özellikle de İstanbul arasındaki turizm ilişkilerini geliştirme yolları hakkında İranlı stand yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu. Bu etkinlik yeni ticari ilişkiler kurmak ve çok çeşitli turizm hizmetleri ve destinasyonlarını keşfetmek için değerli bir fırsat sağlayan dünyanın 80 ülkesinden 600'den fazla tur operatörüne ev sahipliği yapıyor.
İranlı Mehrabanan klasik müzik grubunun Rusya'daki performansı Rus seyircilerinden büyük ilgi gördü. Parsuday'ın haberine göre Rusya'nın başkentindeki Aziz Peter ve Paul Evangelik Lutheran Kilisesi'nde org ve eski İran enstrümanları başlıklı büyük bir konser düzenlendi. Bu konserde çok enstrümanlı sanatçı Hamid Reza Dado'nun şefliğiyle İranlı klasik müzik grubu Mehrabanan parçalar seslendirdi. Konserde Humayun Horrem, Ali Tecvidi, Ruhullah Haliki ve diğerleri büyük İranlı bestecilerin seçkin eserleri seslendirildi. Bu konserin ayırt edici özelliklerinden biri ney, tombek, def ve sentur gibi geleneksel İran enstrümanlarıyla doğaçlama yapılmasıydı. Hamid Reza Dado TV Brix'e verdiği özel röportajda İranlı klasik bestecilerin müziğinin dinleyicileri büyülediğini ve performansın sonuna kadar dikkatlerini koruduğunu kaydederek İran klasik müziği çok duygusal, teknik ve sanatsal ifade dolu ve melodiye büyük önem veriyor. Bu müzik ruhun derinliklerine nüfuz ediyor ve benzersiz performans teknikleriyle tanınıyor. Tek başıma veya bir grubun parçası olarak performans sergilediğimde bu müziğin sevgili izleyicilerimi nasıl etkilediğini gözlerinde görebiliyorum. Konserden sonra bana sevgi dolu ve sıcak sözlerle geliyorlar, benimle konuşuyorlar ve performansı takdir ediyorlar açıklamasında bulundu. Sanatçı ayrıca Rusya'da geçirdiği 15 yıl boyunca çok sayıda konser verdiğini ve birçok Rus müzisyenle işbirliği yaptığını kaydetti. Ona göre meslektaşları ve izleyicilerle etkileşim her zaman ona neşe verdi ve Rus halkının sıcak karşılaması, cömertliği ve açık fikirli ruhu onun için güzel ve unutulmaz anılar bıraktı. Dado sözlerinin devamında inanıyorum ki meslektaşlarım ve ben müzik yoluyla İran kültürünün güzel dünyasına bir kapı açmayı başardık ve aynı zamanda kültürel bir köprü kurarak iki büyük ve benzersiz İran ve Rusya halkı arasındaki dostluğu güçlendirdik diye ekledi.
Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi çarşamba günü Gazze Şeridi'nin Filistinliler için önemini vurgulayarak bu toprakların Filistin devletinin bir parçası olduğunu söyledi. Riyad Mansur, Filistin halkının devredilmez hakları konulu Birleşmiş Milletler Komitesi toplantısında Gazze Şeridi Filistin topraklarının çok değerli bir parçasıdır. Bu topraklarımızın bir parçasıdır ve Filistin ülkesinden başka toprağımız yoktur dedi. Filistinlilerin başka vatanlar aramadığını belirten Mansur, mutlu ve güvenli bir yerimiz olmasını isteyenlere, işgal altındaki topraklardaki evlerimize dönmekten memnuniyet duyarız diyorum ifadesine dikkat çekti. Gazze, Filistin devletinin bir parçasıdır. Batı Şeria, Filistin devletinin bir parçasıdır. Kudüs de öyle. tüm ülkeleri Gazze şeridini yeniden inşa etmek için Filistin hükümetine yardım etmeye davet ediyorum. Herhangi bir etnik temizlik veya halkımızın Gazze şeridinden herhangi bir nedenle ve koşulda göç ettirilmesi fikrini şiddetle reddediyorum diyen Mansur, ayrıca Gazze Ateşkes Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı ve bu ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin yanı sıra işgal altındaki tüm Filistin topraklarının bu anlaşmaya dahil edilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, yeryüzünde hiçbir güç Filistin halkını atalarının topraklarından çıkaramaz vurgusunda bulundu.
Arap Birliği Amerika Başkanı Trump'ın Gazze'de yaşayan Filistinlileri yeniden yerleştirme planına tepki göstererek planın uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. Trump salı gecesi İsrail ordusunun saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkımı bahane ederek Gazze şeridinin tamamen boşaltılmasını, sakinlerinin komşu Arap ülkelerine taşınmasını ve Gazze şeridinin Amerikan kontrolüne geçmesini istedi. Arap Birliği Amerika Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarına tepki olarak hiç şüphe yok ki tüm Arap ülkeleri Filistin davasının ilkeleri konusunda hemfikirdir ve en önemli ilkelerden biri de Filistin halkının 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurma yönündeki meşru hakkına kavuşmasıdır ifadesine dikkat çekti. Batı Şeria ve Gazze Şeridi gelecekteki Filistin devletinin topraklarıdır. Bu nedenle Trump'ın Filistinlileri uluslararası alanda ve Arap ülkelerinde yerinden etme planı ve senaryosunun teşviki reddedilmekte ve uluslararası hukuku ihlal etmektedir ifadesine değinilen açıklamada bu plan İstikrarsızlığın reçetesidir ve Filistinliler ile İsrailliler arasında barış ve güvenliğin sağlanmasına hiçbir katkı sağlamaz ifadesine de vurgu yapıldı. Bu bağlamda Filistin yönetimi Dışişleri Bakanlığı Trump'ın açıklamalarına yanıt olarak Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır'ın tutumlarını takdirle karşıladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkenin bağımsız Filistin devletinin kurulması konusunda istikrarlı, ilkeli ve değişmez tutumunu vurguladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Filistinlilerin Gazze şeridini terk etmesine gerek kalmadan Gazze şeridindeki durum ve koşulların iyileştirilmesine yönelik programların uygulanması çağrısında bulundu.
Ürdün Kralı Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile yaptığı telefon görüşmesinde başkanın Filistinlileri Gazze şeridinden zorla çıkarma planına karşı çıktı. Parsu'nun İran'dan naklen aktardığı haberine göre Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump, yakın zamanda Gazze şeridinin tamamen boşaltılması ve bölgedeki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu komşu Arap ülkelerine yerleştirilmesi çağrısında bulunan tartışmalı açıklamalarda bulundu. Bu plan yurt içinde ve yurt dışında büyük tepkiyle karşılandı. Ürdün Kralı 2. Abdullah, çarşamba günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile telefonda görüştü. Görüşmede taraflar özellikle Gazze şeridindeki vahim durum olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldı. Ürdün Kralı yerleşim yeri inşasının durdurulması ve Filistin topraklarının ilhakı ile Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine yönelik her türlü çabaya karşı çıkılması gerektiğini vurguladı. Ürdün Kralı Abdullah ayrıca Filistin halkının meşru haklarını ve topraklarında istikrarı elde etmesini desteklemek ve Gazze'de ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak için Arap ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.
Ve Amerika halkımız için Bolivarcı İttifak'ın resmi internet sitesinde yer alan raporda Alba Birliği'nin 12. olağanüstü zirvesinde çeşitli Latin Amerika ülkelerinin liderleri Amerika'nın saldırganlığını ve Donald Trump'ın göç politikalarını kınadı ve bölge hükümetler arasında birliğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı denildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Bu Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Behmen 1403, Hicri Kameri 7 Şaban 1446 ve Miladi 6 Şubat 2025 Perşembe. Bir yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Behmen 1362 tarihinde İslam devrimi sürecinde halkın katliam edilmesinde büyük payı olan Gholam Ali Oveysi infaz edildi. Miladi 1963 yılında ve 1978 yılında İslam devrimi hareketinin dorukta olduğu sıralarda halkın katliam edilmesinde büyük payı olan Gholam Ali Oveysi İslam devriminin zaferinden bir ay önce İran'dan kaçtı. Oveysi İslam devriminin zaferinden sonra devrim karşıtı saltanat taraftarlarını bir arada toplamaya çalıştı ve İslam devrimine darbe indirmek yönünde girişimlerde bulundu. Ancak onun girişimleri hezimetle sonuçlandı ve nihayet Paris'te infaz edildi. ...174 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Behmen 1229 tarihinde Fars dilinde ikinci yayını olan Vagaye İttifakiye gazetesinin ilk sayısı yayımlandı. İran'da gazete ve Zohri de Bahra, Partonur, Asuri gazetesinden sonra üçüncü yayın olan bu haftalık dergi Nasreddin Şah Saltanatı'nın 3. yılında Mirza Tagihan Emir Kebir'in emriyle Tahran'da yayımlandı. Bu eserde Kacar dönemi yeniliği olan Nastalik hattının etkisi Vagaye İttifakiye gazetesine çarpıcı bir şekilde yansımıştır. Bu gazete litografi tekniğiyle basılmış olup yayımı Emir Kebir'in İran'da köklü değişiklikler yaparak ülkenin ilerlemesi yönünde adımlar atma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. ...89 yıl önce bugün 6 Şubat 1936 tarihinde yerkürenin en soğuk bölgesi bir grup bilim adamının dünyanın soğuk bölgelerinde yaptıkları 4 yıllık çabaları ve araştırmaları neticesinde bulundu. Bu grup dünyanın en soğuk bölgesinin Rusya'nın kuzeyindeki Sibirya'nın Verhuyansk kenti olduğunu saptadı. Bu kent eski Sovyetler Birliği'nin çökmesinden önce bu ülkenin siyasi mahkumlarının sürgüne gönderildikleri bölgeydi. Bu bölgenin soğukluğu kış aylarında sıfırın altında 70 dereceye kadar varmakta. ...408 yıl önce bugün 6 Şubat 1617 tarihinde İtalyan hekim ve botanikçi Prospero Alpini hayata veda etti. 1553 yılında doğdu ve tıp eğitimi aldıktan sonra doktora yaptı. Yaptığı araştırmalar sonucunda bazı bitkilerinde tıpkı hayvanlar gibi hem erkek hem dişi cinsiyete sahip olduğunu keşfetti. Ancak bu ilkenin evrensel olduğunu fark etmedi. Alpini'nin bir diğer önemli girişimi ise Avrupalılara kahve ve muz tanıtılmasıydı. Yemen'in güneyindeki Mocha limanındaki kahve ticareti 15. yüzyıldan beri Müslümanların elindeydi ve bu kahveyi Avrupalılarla bu İtalyan botanikçi tanıştırdı. ...103 yıl önce bugün 6 Şubat 1922 tarihinde Washington'daki önemli uluslararası silahların kontrolü konferansı, konferansa katılan 5 ülkenin Beşli Anlaşması adı verilen bir anlaşmayı imzalamasıyla sona erdi. Bu antlaşmayı imza atan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dır. Bu antlaşmaya göre savaşta zehirli veya öldürücü kimyasal gazların kullanımı yasaklanıyordu. Birkaç yıl sonra 1925 yılının Haziran ayında savaşta öldürücü gazların kullanımının yasaklanması daha fazla sayıda ülke tarafından ele alındı ve bu ülkelerin çoğu tarafından Cenevre'de bir protokolle imzalandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Gümrük vergisi savaşları küresel piyasalarda alarm verdi.
Star.
Soykırımcı İsrail ordusu yeni ateşkesi ihlal etti.
Ve yeni mesaj.
Avrupa Birliği Amerika ile ekonomik savaşa hazırlanıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ahmet Taş getiren 4 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde Erdoğan koşuyor ama başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Erdoğan koşuyor dediysem fiziki bir koşudan söz etmiyorum. Siyasi koşu Erdoğan'ınki. Hemen yarın seçim yok belli ki en erken 2027 gösteriliyor. Kendisi de 2028'de dedi koşusunun en son durağı AK Parti Kadınlar Kongresi'nde. 2028'de şu andaki duruma göre kendisi aday olamayacak, aday olamayacağı bir seçim için bu kadar koşması beklenmeyeceğine göre bir şekilde aday olabilmeyi ümit ettiği farz edilebilir. Hemen herkes de bütün çabaların buna yönelik olduğu ve o bir şekilde gerçekleştirileceği ihtimalini yabana atmıyor. Şu an rakip olması en favori isim İmamoğlu bile hemen yapılacak bir seçimde onunla yenişmeyi, daha doğrusu onu yenmeyi istiyor. Olur mu bilinmez diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ama Tayyip Bey koşuyor, il il koşuyor. Bir gün Trabzon'da, bir gün Van'da, İzmir'de, Antalya'da, Ankara'da. Bu arada Cumhurbaşkanlığı gibi çok yüklü bir görevi yapıyor. 2019 İstanbul yenilgisi var, unutulamıyor. 2024-31 Mart'ında neredeyse tüm Türkiye'de yerel yönetimler hezimeti var. İkinci parti olma gerçeği bir de. Unutulması mümkün değil. İl il dolaşıyor, salonlarda tansiyon düşük, heyecan Peki il kongresi konuşmaların verildiği televizyon ekranlarında seyredilme oranı? Bu kadar birbirine benzer konuşmayı ve görüntüyü hangi heyecanla seyreder insanlar? Peki bu kadar il kongresinde Cumhurbaşkanı'nın koşturması nasıl bir siyasi stratejinin yansımasıdır? Bu bir tür aşırı tüketim değil midir? Böylesine bir aşırı tüketim insanın kitleler gözünde tükenmesine yol açmaz mı? Belli ki Erdoğan kendisi koşuyor. Kimsenin Erdoğan'a bir şey dayatması söz konusu olamaz. İl il dolaşmayı kim planlamış olabilir ki? Kendisi bir düşüş görüyor belli ki. 31 Mart 2024 ciddi bir moral sarsıntısına yol açmış olmalı. İkinci parti olarak 2028'e kadar gitmek, üstelik ekonominin böylesine duyguları tahrip ettiği bir vasatı baştepede huzur içinde sürdürmek kolay değil. Resmen evet, genel ve yerel seçimler 2028'de 29'da olacak ama bir de hali yönetmek var. her gün git der muhalefet, halk git dedi der. ANAP'ın büyük hezimet yaşadığı 1989 yerel seçimlerinden sonra meydanlar git sesiyle çınlamadı mı? Cemil Çiçek o dönemleri Cumhurbaşkanı Özal'ın Çankaya'da eza çektiği günler olarak niteledi. Sarayda da olsanız güncel halk desteğini kaybetmiş bir siyasetçi için huzur zordur. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an halk psikolojisinin ne halde olduğunu görmüyor olamaz. Açık halk burnundan soluyor. Tüm o hareketler insanların kendini kaybettiği durumların yansıması. Demek insanlar kendini kaybetme durumu yaşıyorlar. Bunların çaresi mevcut kötü durumu düzeltmek, insanların karşısına daha çok çıkmak değil, daha çok çıktığınızda daha çok öfkede oluşturursunuz. Erdoğan, halkın sıkıntısını anlıyoruz gibi cümleler kuruyor ara sıra. Peşinden biraz sabır ifadesi gelen cümleler. Birisi demeli ki Erdoğan'a, bu biraz sabır ifadeleri de tepki çekiyor Sayın Cumhurbaşkanı. İnsanlar siz sabrediyor musunuz diye soruyorlar.
Faruk Çakır, 4 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aynasında Türkiye başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Açıklanan yeni bir rapor, Türkiye'yi idare edenleri uyandırması icap ettiği halde onların hiç böyle bir niyeti olmadığı anlaşılıyor. İlgili haberde özetle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2024 yılı istatistiklerini yayımladı. Buna göre 2024'te 21.600 ile en fazla başvuru Türkiye'den yapılmış. Türkiye'yi Rusya ve Ukrayna izliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bekleyen 60.350 davadan 21.613'ünü Türkiye'den yapılan başvurular oluşturuyor denilmiş diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Haberde şu bilgiler de paylaşılmış. Rapora göre yıl boyunca mahkeme 36.800'den fazla başvuru hakkında karar verdi. Bekleyen başvuruların yaklaşık 4'te 3'ünün 5 ülkeyi ilgilendirdiği kaydedilen raporda en yüksek dosya sayısına sahip ülke yaklaşık 21.600 başvuruyla Türkiye, onu yaklaşık 8.150 başvuruyla Rusya, yaklaşık 7.700 başvuruyla Ukrayna, ardından 3.850 başvuruyla Romanya ve 2.600 başvuruyla Yunanistan takip ediyor. Yaklaşık 13.400 adet bekleyen öncelikli başvuruların %80'i de Türkiye, Ukrayna, Rusya, Romanya ve Yunanistan geliyor ifadelerine yer verildi. Başka hiçbir bilgi olmasa dahi bu açıklanan rapor ve ortaya çıkan bu tablo, Türkiye'nin hukuk ve adalet sisteminde bir sıkıntı olduğunu göstermez mi? Ne oluyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat edilen dosya sayısı bakımından Türkiye birinci oluyor? Üstelik dikkat edilirse ikinci sıradaki Rusya hakkındaki dosya sayısı 8.000 bile değil. Yani Türkiye'den haksızlığa uğradık diyerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat edenlerin sayısı Rusya'nın müracaat edenlerin sayısından 3 kat daha fazla. Böyle bir tablo karşısında idarecilerin başlarını elleri arasına alıp düşünmesi gerekmez mi? Ayrıca sadece müracaat edilenlerin sayısındaki fazlalık dikkat çekici değil. Buna ilave olarak 2024'teki toplam 73 yargılamadan 67'sinde ihlal kararı verilmiş, yani idare haksız bulunmuş, vatandaşın hakkını ihlal ettin denilmiş ve şikayetçi haklı bulunmuş. Bu netice sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni suçlamak çare olur mu? Ne yazık ki Türkiye'yi idare edenler ekseriyetle kolay olan bu yolu tercih edip yargı sistemindeki yanlışlara dikkat etmiyorlar. Bu raporun yayımlandığı günlerde Türkiye'yi idare edenler şöyle konuştu. Demokrasiyi güçlendirdik. Temel hak ve özgürlükleri daha da tahkim ettik. Basın özgürlüğünü daha da güçlendirdik. Bu ülkede fikir ve düşünce ifade hürriyeti noktasında engelleri ortadan kaldırdık. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarını suç olmayacağına yönelik düzenlemeler yaptık. Masa başında yazılan, çizilen ve Türkiye'yi karalamak isteyenlerin oluşturduğu listeleri ülkemizde ellerine alıp televizyon ekranlarında bunları maalesef ifade edebiliyorlar. Ondan sonra diyorlar ki özgürlük yok. Böyle diyen idarecilere faydası olmasa da sormak lazım. İktidar partisine mensup olanlar dahi adalet sisteminden umumi anlamda şikayetçi olduğu halde nasıl olur da basın özgürlüğü daha da güçlendirdik diyebiliyorsunuz?
Tahran Radyosu.
Murat Çabas, 4 Şubat tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Yatırımcılar Demokrasi ve Hukuk Arar" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. En başta ifade edelim. Ekonomik bağımsızlığını elde etmiş ülkelerin yabancı yatırımcıları kendi ülkelerine çekmek gibi bir derdi yoktur. Eğer katma değer üretecekse, istihdam sağlayacaksa, teknoloji transferi yapacaksa, kısaca ülkeden bir şey götürmeyip ekstra bir şeyler katacaksa, o yatırımcıya da hayır sen gelme denmez. Ama bu durumda da şartları yabancı yatırımcı değil, ülkenin milli menfaatleri belirler. Devletiyle, şirketleriyle, milletiyle borçların sürekli arttığı, gençlerin umudunu kaybettiği, geleceğini yurt dışında aradığı, yaşlıların ve kadınların güven duygularını kaybettiği, yalnızlaştığı, tarım köylüsünün toprağını terk ettiği, yerli yatırımcıların üretimlerini yurt dışına taşıdığı bir atmosferi yaşıyoruz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bir yandan da siyasal iktidarın insanların üzerinde baskı kurması, insanları ötekileştirmesi, insanları bir şekilde susturmaya çalışması gibi bir şey ortaya çıkınca ne oluyor? Türkiye'de uzun yıllardır hep konuşulur, bize yabancı yatırım lazım, dışarıdan yatırımcı lazım denir. Böyle bir pozisyonda bırakın yabancı yatırımcıyı, senin yerli yatırımcın dahi bu ülkede yatırım yapmak istemez, iş yapmak istemez. Herkes bir yerlere kaçışmak ister. Biz bunu sadece yatırımcıda mı görürüz? Hayır. Biz bunu gençlerde görürüz. Üniversite çağına gelmiş, üniversitesini bitirmiş, Türkiye'nin en parlak zihinleri geleceklerini yurt dışında arıyor. Doktorlar, mühendisler, sanatçılar, zanaatkar yurt dışına gitmek istiyor. Aklınıza kim geliyorsa yurt dışına gitmek istiyor ve burada durmak istemiyor. Türkiye'de bir ekonomik problem olduğunu yaşıyoruz. Pahalılığı herkes yaşıyor. İş insanı da pahalılıktan mutsuz, sanayici de pahalılıktan, enflasyondan mutsuz. Türkiye'nin her kesimi artık olayın gözlemcisi değil, bizzat olayı yaşayan ve bu şekilde idrak eden bir hal aldı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şafakta 10 gün.
Değerli dinleyiciler, Şafak'ta 10 gün adlı özel sohbetimizin yeni bir bölümünde tekrar sizlerleyiz.
Bu programı İran'ın nanoteknoloji alanındaki ilerlemelerini incelemeye ayırdık. Eğer İranlıların İslam devriminden sonra bu ileri bilim alanında nasıl adımlar attığını ve önemli başarılara nasıl imza attığını öğrenmek istiyorsanız sohbetimizi dinlemeye devam edin.
İran'ın atmosferine daha az aşina olan dinleyiciler için Şafak'ta 10 günün İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni'nin 1979'da ana vatana dönüşünü ve Hicri Şemsi 12 Behmen'den 22 Behmen'e kadar süren İran İslam devriminin zaferini hatırlattığını bilmek önemlidir. Bu 10 günlük dönemde her yıl İran'da insanların bağımsızlık ve özgürlüğe ulaşma yolunda gösterdikleri çabaları ve fedakarlıkları hatırlatmak için etkinlikler ve kutlamalar düzenlenmektedir. Bu devrimin getirilerinden biri tıp, havacılık, nükleer enerji ve tabii ki nanoteknoloji gibi alanlarda bilimsel ilerleme için motivasyon ve uygun bir zeminin oluşmasıdır. Bugünkü programımızda nanoteknoloji konusuna odaklanacağız.
Nanoteknoloji yaklaşık 1 ila 100 nanometre olan atomik ve moleküler ölçekte yeni malzemeler, araçlar veya sistemler üretme yeteneğidir. Bir nanometrenin bir metrenin milyarda biri olduğunu bilmek sizi şaşırtabilir. İnsan saçının çapını 80 bin parçaya böldüğünüzü hayal edin. Her bir parçanın boyutu yaklaşık 1 nanometreye ulaşır. Yani çok küçük bir dünya ile karşı karşıyayız. Burada olguları kontrol etmek, çeşitli endüstrilerde muazzam değişimlere yol açabilir. Daha somut bir örnek olarak bir nano ürününün, örneğin yüksek antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu veya tıp alanında kanser hücrelerini daha hızlı tanımlamak için kullanılabileceğini duyduğunuzda, aslında malzemelerin çok küçük boyutlardaki davranışlarını kontrol etmekten bahsediyoruz. Birçok bilim insanı nanoteknoloji, biyoteknoloji ve bilgi teknolojisi ile birlikte 3. sanayi devriminin 3 ana ekseninden biri olarak görüyor. Bu teknolojinin yakın gelecekte gıda ve ilaç üretiminden ulusal güvenlik ve ulaşıma kadar insan yaşamının tüm boyutlarına derin değişikliklere uğratması bekleniyor.
İslam devriminin 1979 zaferinden sonra İran çalkantılı bir dönemden geçti. 1980'lerde 8 yıllıkta yatılan savaştan çeşitli uluslararası yaptırımlar ve ekonomik ve siyasi sorunlara kadar. Ancak bu zorluklar İranlı politikacıları stratejik alanlarda daha fazla kendini yeterliye yöneltti ve ileri bilim ve teknolojilere yönelik çabalar ulusal bir zorunluluk haline geldi.
1990'ların sonlarından itibaren İran'daki bazı düşünürler ve araştırma merkezleri nanoteknolojinin ülkenin bilimsel ve endüstriyel geleceğinde önemli bir rol oynayabileceğini fark ettiler. O zamanlar sadece sınırlı sayıda İranlı araştırmacı bu alanla ilgiliydi. Yavaş yavaş daha uyumlu faaliyetler şekillendi ve sonuç olarak 2003 yılında yani Hicri Şemsi 1382 yılında İran'da bu teknolojinin büyümesini kapsamlı bir şekilde planlamak için stratejik bir kuruluş olarak Nanoteknoloji Geliştirme Özel Merkezi kuruldu. Bu merkez aslında araştırma merkezleri, üniversiteler, yeni kurulan şirketler olan start-up'lar ve hepsi İran'ın nano alanında bilimsel ve endüstriyel kutuplardan biri haline getirmek gibi ortak bir amaca sahip olan kamu ve özel kurumların bir ağıdır.
Tahran Radyosu.
Bir ülkenin bilimsel ilerlemesini değerlendirmenin önemli ölçütlerinden biri prestijli uluslararası dergilerde yayınlanan araştırma makalelerinin sayısıdır. Tabii ki bilimsel makaleler işin sadece bir parçası ve tescil edilmiş patentler ürün üretimi ve küresel pazarlara erişim gibi diğer hususlarda büyük önem taşıyor. Ancak Web of Science veya Scopus gibi güvenilir atıf veri tabanlarından makale sayısı ve özellikle kalitesi bir alandaki bilimsel faaliyetin bir ölçüsü olarak kabul edilir.
2023 yılının en son istatistiklerine göre İranlı araştırmacılar Web of Science veri tabanında nanoteknoloji alanında 11.179 bilimsel makale yayımlamayı başardılar. Bu rakam o yıl dünyadaki tüm nano makalelerinin %4,6'sına eşdeğerdir. Bu başarı İran'ı nano alanında makale sayısı açısından dünyada 5. sıraya yerleştiriyor. Geriye dönüp 2000 yılına baktığımızda İran'ın o yıl nano alanında sadece 8 bilimsel makalesi olduğunu ve dünyada 58. sırada yer aldığını görüyoruz. Bu çarpıcı büyüme İran'daki nanoteknoloji geliştirme politikalarının ve araştırmacıları desteklemenin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor ve bugün neredeyse tüm önemli İran üniversiteleri araştırma faaliyetlerinin bir kısmını nanoya ayırmış durumda.
Makalelerin ve araştırmaların ötesine geçip tescil edilmiş buluşlara veya patentlere bir göz atalım. En son raporlara göre 2023 yılı sonuna kadar İran, Amerika Birleşik Devletleri Patent Ofisi ve Avrupa Patent Ofisi'nde nanoteknoloji ile ilgili toplam 354 buluş yayımladı. Bu rakam İranlı araştırmacıların ve mucitlerin fikirlerini uluslararası mercilerde tescil edebilecek ve değerlendirilebilecek bir düzeye getirdiklerini gösteriyor. Özellikle 2023 yılında nano alanında İran'a ait 8 buluş, Amerika Birleşik Devletleri Patent Ofisi'nde İranlı araştırmacılar adına tescil edildi. Bu buluşlardan bazıları elektrostatik kullanarak kanser hastalarında yaygın kemoterapinin yerine yeni ilaç uygulama yöntemlerini veya mide ülserini teşhis etmek için yeni nano kitlerini içeriyor. Bunlar İran'ın nano alanındaki teknik ve bilimsel yeteneklerinin pratik örnekleri olarak kabul ediliyor.
İranlı olmayan dinleyiciler için en önemli soru, İran'ın nano bilgisini ne kadar ticarileştirebildiği ve ilgili ürünleri pazara sunabildiğidir. 2023 istatistiklerine göre İran yapımı nano ürünlerin satış hacmi yaklaşık 1 milyar 620 milyon dolar oldu ve bunun büyük bir kısmı yurt içi tüketime ayrıldı ve yaklaşık 145 milyon doları yurt dışına ihraç edildi. İran yapımı nano ürünler pazarının yıllık ortalama büyüme oranının Hicri Şemsi 1392 yılından Hicri Şemsi 1401 yılının sonuna kadar yaklaşık %96 olduğunu bilmek önemlidir. Bu, her yıl İran nano ürünlerinin satış hacminin neredeyse iki katına çıktığı anlamına gelir. Bu rakamlar 2013 yılında İran'da nano ürünlerinin satış hacminin yaklaşık 24 milyon dolar olduğunu anladığımızda daha da ilginç hale geliyor. Ancak 2018 yılından sonra makale sayısı ve dolayısıyla teknik bilgi keskin bir şekilde arttığı için nano ürünlerinin satış ve ihracatında kademeli olarak bir sıçrama yaşandı. Öyle ki 2023 yılına kadar bu miktar 1 milyar 620 milyon doları aştı.
İran'ın nano alanındaki faaliyetlerinin ciddiyetinin bir diğer işareti İranlı şirketlerin ve araştırma merkezlerinin uluslararası konferanslara katılımı ve büyük nanoteknoloji fuarlarının düzenlenmesidir. Örneğin Kasım 2024'te Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bakü kentinde 29. düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP29'a nanoteknoloji alanında faaliyet gösteren bir İranlı şirket katıldı. Bu şirket elastomerik yalıtımlar alanında bir makale sunarak, nano ürünler kullanarak karbondioksit emisyonlarının nasıl azaltılabileceğini ve yıkıcı iklim değişikliklerinin nasıl önlenebileceğini gösterdi. Bu gibi katılımlar İran'ın sürdürülebilir kalkınma yolunda da ilerlediğini ve sadece ekonomik genişlemeyi düşünmediğini kanıtlıyor. Ayrıca her yıl İran'da uluslararası nanoteknoloji fuarları düzenleniyor ve bunların sonuncusu Kasım 2024'te gerçekleşti. 4 gün süren bu etkinliğe onlarca yerli ve yabancı şirket, sanayi, sağlık, tarım ve tıp alanlarındaki başarılarını sergilediler. Bu fuarlar yabancı yatırımcılara İran nano ürünlerini tanımaları ve ortak işbirliği alanları oluşturmaları için fırsatlar sunuyor.
Değerli dinleyiciler, bu programda 1979 İslam devriminden sonra İran'ın nanoteknoloji alanındaki çalışmalarına kısaca değinmeye çalıştık. Bu devrim, başlangıçta dayatılan savaştan uygulanan yaptırımlara kadar çeşitli nedenlerle çok sayıda zorlukla karşılaşmış olsa da, bilim ve teknoloji alanında özellikle son yıllarda şaşırtıcı başarılar elde etti. Örneğin, makale üretimi açısından. İran, 2023 yılından nano makalelerinde dünya beşinciliğini elde etti ve tüm nano bilim üretiminin yaklaşık %4,6'sını oluşturdu. Patent tescili bölümünde. Şimdiye kadar İranlı araştırmacılar adına Amerika ve Avrupa tescil ofislerinde 354 nano patenti tescil edildi. Ticarileştirme alanında. İran nano ürünlerinin satış hacmi 2023 yılında yaklaşık 1 milyar 620 milyon dolara ulaştı ve bunun büyük bir kısmı yurt içinde tüketildi. Ancak ihracat payı da artıyor. Uluslararası etkinliklerde de İranlı şirketler makalelerini ve ürünlerini sunarak dünya konferanslarına ve fuarlarına katılabildiler ve önemli bir ilgi gördüler.
Bütün bunlar İran'da bilimsel ilerleme kavramının özellikle nanoteknoloji alanında siyasi bir slogan düzeyinin ötesine geçerek ekonomik ve teknolojik kalkınma için pratik bir yaklaşıma dönüştüğünü gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, İran'ın nanoteknoloji alanındaki ilerlemeleri hakkında sunduğumuz bilgilerin sizin için faydalı ve ilham verici olmasını umuyoruz. Duyduğunuz gibi İran engellere ve yaptırımlara rağmen 20 yıldan kısa bir sürede bilimsel sıralamalarda çok uzak bir konumdan nano alanında dünyanın önde gelen oyuncularından biri haline gelmeyi başardı.
Gelecek programlarda İran'ın çeşitli bilimsel, endüstriyel ve sosyal alanlardaki diğer boyutlarına ve başarılarına değineceğiz. Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a ısmarladık.
İran Radyo Podcast. Bugün Siyonist rejimin terör eylemlerinden bir başka bölümünü inceleyeceğiz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar.
Kalk ve Önce Sen Öldür isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde saldırgan Siyonist rejimin terörist eylemleri ve çağdaş tarihin en karanlık dönemlerinden gerçek ve belgelenmiş hikayelerden bahsedeceğiz. Bu podcast'in bilgi ve istatistikleri Ronen Bergman'ın 2018 yılında aynı isimle yazdığı kitaptan alınmıştır. İsrail'in askeri güvenlik işlerinin önde gelen analistlerinden biri olan ve Yediot Aharonot gazetesinin güvenlik işleri konusunda kıdemli yazarlarından biri olan Bergman, bu kitabı yazmak için siyasi figürler ve gizli ajanlarla 1000'e yakın röportaj yapmış ve binlerce belgeden yararlanmıştır. Ve sonuçta çok acı gerçeklere de ulaşmıştır. Bergman'a göre İsrail rejimi kuruluşundan bu yana kitabının yazıldığı zamana dek, yani yaklaşık 70 yılda en az 2700 suikast operasyonu gerçekleştirerek diğer tüm ülkelerden daha fazla insana suikast düzenlemiştir. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bir önceki sohbetimizde Filistin Kurtuluş Örgütü'nün nasıl oluştuğunu ve Siyonist rejimin bu hareketin liderlerini öldürmeye yönelik başarısız girişimlerinden bahsetmiştir. Bugün bir önceki konunun devamı olarak Siyonist rejimin 6 gün savaşını ve diğer terör eylemlerini ele alarak bu rejimin planlarını, suikastlarını ve siyasi oyunlarını açıklamak istiyoruz. Suriye, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün faaliyetlerine desteğini genişletmeyi ve bu hareketin askeri birliklerinin bazı Suriye eğitim tesislerini kullanmasına izin vermeyi kabul etti. İsrail'in Suriye'de herhangi bir eylemde bulunma olasılığı, özellikle Eli Cohen'in yakalanması ve Suriye'deki diğer operasyonel güçlerinin panik içinde tahliye edilmesinden sonra oldukça sınırlıydı. Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'e karşı savaşını Suriye içinden daha iyi yönetebilirdi. O sırada Arafat ve Ebu Cihat Şam'da bulunuyorlardı. Giriş noktaları Ürdün kontrolündeki Batı Şeria'ydı. Bu hareket Batı Şeria'da üsler kurdu ve buradan İsrail'e saldırılar başlattı. Filistin Kurtuluş Örgütü 1966 yılında işgal altındaki Filistin topraklarına 40 saldırı gerçekleştirdi. Saldırıların sayısı 1965'teki kadar yüksek olmasa da bu operasyonların niteliği ve cesareti arasında büyük fark vardı. Filistin Kurtuluş Örgütü 1966 yılının ortalarından itibaren İsrail askeri hedeflerine saldırı girişiminde bulundu. 11 Kasım 1966'da bu operasyonlardan biri sırasında 3 İsrail askerinin bulunduğu araç bir mayına çarparak hepsi öldü. 2 gün sonra İsrail güçleri Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Samu köyüne saldırarak misillemede bulundu. Başlangıçta köyün yıkılması ve Arap ülkelerine Filistin Kurtuluş Örgütü'ne desteği durdurmaları yönünde bir uyarı mesajı verilmesi hedefleniyordu. Fakat Ürdün ordusu müdahale etti. Olayda bir sıra askeriyle 16 Ürdün askeri ölünce sırada gerginlik yaşandı. Filistin sorununun perde arkasında çözülmesi gerekli güçlü bir şekilde hissedilirken, İsrail yetkililer Filistin Kurtuluş Örgütü ismini kullanmaktan bile kaçınıyordu. Amman'ın araştırma bölümünün 1964'ten 1967'ye dek başında bulunan Shlomo Gazit şöyle diyor: Filistin Kurtuluş Örgütü'ne itibar vermek istemedik, yani şu veya bu saldırının onların işi olduğunu söylemek istemedik. Öte yandan bir şekilde belirtilmeleri gerekiyordu. Bu yüzden tarafsız terimler kullandık. Tarafsız terimlerle düşmanın saldırı eylemi anlamına gelen İbranice kelimenin kısaltılması olan pahayı kastediyordu. İsrail yetkililer onlarca yıldır bu eylemlerin arkasında kimin olduğunu kamuoyuna açıklamak istediklerinde paha terimini kullanıyorlardı. ...1967 yılında durum fazla kötüleşti. Mayıs ayı başına dek Filistin Kurtuluş Örgütü, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır sınırları boyunca İsrail'e karşı yüzü aşkın silahlı saldırı gerçekleştirdi. Küçük çaplı saldırılar ve karşı saldırılar, Filistinlilerin sınır boyunca gerçekleştirdiği saldırılar ve İsrail'in misilleme girişimleri, İsrail'in komşuları ile olan kırılgan ilişkilerine büyük ölçüde gerdi. Siyonist rejim 11 Mayıs 1967'de Filistin Kurtuluş Örgütü'nü dizginlemediği takdirde büyük bir askeri harekat başlatacağı konusunda Suriye'yi son kez uyardığını duyurdu. Bu uyarı Mısır, Suriye ve Ürdün sırasında ortak bir askeri komutanlığın kurulmasına ve bu ülkelerden büyük kuvvetlerin toplanmasına neden oldu. Birçok Arap ülkesi İsrail rejiminin artık yok edilmesinin de zamanının geldiğini düşünüyordu. İsrail'de karanlık bir atmosfer hakimdi. Bazıları on binlerce insanın öldürüleceğini tahmin ediyordu. Tel Aviv'in kalbindeki Gan Meir gibi halka açık parklarda alelacele toplu mezarlar hazırlandı. Başbakan Aşkol 28 Mayıs 1967'de durumu daha da kötüleştiren bir radyo konuşması yaptı. Aşkol'un konuşma metni son anda değiştirildiği için okurken kekeliyordu. Genel izlemin Aşkol'un kararlı olmadığı yönündeydi ve bu da paniği de artırıyordu. Mossad Başkanı Meir Amit, Washington'a giderek Amerikan Savunma Bakanı Robert McNamara ile görüştü. Amit, McNamara'nın yanıtlarından İsrail'in saldırı gerçekleştirmesi için yeşil ışık aldığını anladı. 6 gün savaşı 5 Haziran 1967 günü sabah saat 7.45'te İsrail ordusunun birçok hava alanını bombalaması ve ateşe vermesiyle başladı. İsrail Hava Kuvvetleri Mossad ve Amman'ın önceki yıllarda savaş hazırlıkları için topladığı bilgilerin yardımıyla birkaç saat içinde Mısır, Ürdün ve Suriye'ye ait askeri uçakların neredeyse tamamını imha etmişti. 10 Haziran savaşın sonunda İsrail artan ilhaklar yolu ile topraklarını %300 oranında artırdı. Bu ilhaklar arasında Sina Çölü, Golan Tepeleri, Batı Şeria ve Gazze Şeridi de bulunmaktaydı. Şu anda toplamda 1 milyon Filistin'e yerinden edilmiş durumdaydı. Bunların çoğu 20 yıl önce 1948'de sürgün edilmişti. Bir haftadan kısa bir sürede Batı Asya'daki durum tamamen değişti. Bu savaştan sonra Amman'ın araştırma biriminin başkanı olan gazete, çok gizli ve özel bir mektup yazarak ordu ve hükümet başkanlarına verdi. Mektupta şu uyarı yer alıyordu: mağlup olmuş düşmanla alay etmemeli, onu ve liderlerini küçümsememeliyiz. Mektupta Arap ülkeleriyle derhal müzakerelere başlanması ve işgal altındaki toprakların kapsamlı mutlak bir barış anlaşması çerçevesinde İsrail'in çekilmesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulması müzakerelerinde koz olarak kullanılması çağrısı yapıldı. Şimbet birimindeki birçok kişi bunun Yahudilerle Araplar arasındaki çatışmayı sona erdirmek için tarihi bir fırsat olduğuna inanıyordu. İsrail'deki bir numaralı istihbarat ve casusluk figürü olan Meir Amit bile bu barış fırsatını anlamıştı. Ancak müzakere ve barış için tavsiye ve önerilere kimse kulak asmıyordu. Amit kamuoyunda yeni entelektüel eğilimin tehlikesine derinleşmesine de kavrayan birkaç kişiden biriydi. Şu anda yaşananlar acı verici ve moral bozucu bir hayal kırıklığı diye yazı günlüğüne savaşın bitmesinden 2 hafta sonra zaferi boşa harcamaktan endişe ve korku duyuyorum. Amit, İsrail'in zaferini barış için bir fırsat olarak görürken Yasir Arafat ve bu cihat Arap ülkelerinin ağır yenilgisine değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak görüp Arap ülkelerinin liderlerinin yenilgisinin kamuoyunda genç, cesur ve yolsuzluklardan uzak gelen liderlere yer açacağını anladılar. Ebu Cihat da İsrail'e karşı gerilla harekatı yürütmenin daha kolay olduğunu anladı. Savaşın sona ermesinden sadece 10 gün sonra 20 Haziran'da Arafat ve Ebu Cihat Beyrut'tan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bundan sonra sadece İsrail'in işgal ettiği bölgelerde mücadeleye devam edeceğini duyurdu. Gazze ve Batı Şeria'ya Eylül 1967'de 13 Ekim ayında 10, Kasım ayında 18 ve Aralık ayında 20 saldırı gerçekleşti. Savaşa ve askeri operasyonlara katılan Ebu Cihat olmasına rağmen İsrail açısından hareketin liderinin Yasir Arafat olduğu açıktı. Hareketin ideolojik ve diplomatik politikalarını belirleyen ve tüm Filistin gruplarını yavaş yavaş kendi otoritesi altına almayı başaran oydu. O aynı zamanda Arap ülkelerinin liderleriyle arabuluculuk yapmaya başlamıştı. 1964 yılında Arap ülkeleri Filistin Kurtuluş Örgütü'nü kurarak Ahmet Şakiri'yi başkan olarak atadı. Ancak örgütün 6 gün savaşındaki kötü performansı ve Arafat'ın şöhret kazanması ile birlikte Filistin Kurtuluş Örgütü yavaş yavaş örgütün kontrolünü ele geçirdi. Sonuçta Arafat Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başına seçildi. Ebu Cihat örgütün askeri operasyonlarının koordinatörü ve ikinci adamı oldu. Arafat kefiyesini de Filistin haritasına benzer bir şekilde bağladı. Ve bu da Filistinlilerin sembolü haline geldi. Bu sırada Kudüs ve Batı Şeria'daki Şimbet komutanı Yehuda Arber günlüğüne şöyle yazmıştı. İsrail, Filistin örgütünün kalbine ve ana ofislerine saldırmalı. Arafat'ın devrilmesi, Filistin sorununun çözümünün ön koşuludur. Arbel 3 üyeli komiteye bu hedefe ulaşmak için adım atmaları yönünde baskı yaptı. İsrail güçleri 6 gün savaşı sırasında ve hemen sonrasında Arafat'a birkaç kez suikast girişiminde bulundu. Savaşın ve İsrail'in zaferinin ardından geçen günlerde bir Şimbet muhabiri, Arafat'ın Yafa Limanı yakınlarındaki Doğu Kudüs'te saklandığı yeri tespit etti. Arafat'ı ölü veya diri yakalamak için bir grup askere gönderildi. Ama onlar gelmeden birkaç dakika önce kaçmayı başardı. 2 gün sonra 504. Birlik güçleri Arafat'ın bulunduğu düşünülen Kudüs'ün doğusundaki Beit Hanina köyündeki bir daireyi baskın düzenlediler ancak bir parça ekmekten başka bir şey bulamadılar. Ertesi gün Arafat taraftarlarından birinin arabasıyla ördüğün nehri sınır köprüsünü geçmeyi başardı. Aynı zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Siyonistleri yürenlik saldırıları ve işgal altındaki toprakları geri alma çabaları da artmış, Musa'dan cesareti kırılmıştı. Kayseriya komutanı Zevi Aharoni güncellendirme Arafat'ı öldürmenin yollarını aramalarını da söyledim diyor. Ocak 1968'de Londra'dan Beyrut'a büyük bir araba gönderilmesini, burada patlayıcılarla doldurulmasını ve iş adamı kılığında bir Kayseriya kuvveti tarafından Şam'a götürülmesini de yönünde bir plan hazırladılar. Bu suikaste Arafat'ın ikametgahının önüne patlayıcı dolu bir araç park edilip belirlenen saatte infilak ettirilecekti. Ameliyat operasyonun yapılması konusunda izin almak için Eşkol'un yanına gitti. Bir süre sonra büyük baskılar karşısında Eşkol pes etti ve Arafat'ı öldürmeyi kabul etti. 21 Mart 1968'de İsrail ordusuna bağlı özel komanda birlikleri El Kerame'deki fetih karargahı yakınlarındaki boş bir alana helikopterle geldi. Komandoların emri netti. Gündüz vakti saldırın, durumu kontrol altına alın ve hareketin tüm üyelerini tespit edip öldürün. Fakat olaylar beklenenden çok farklı gelişti ve çatışmalar uzun sürdü. O yıl Ürdün Nehri su doluydu ve su seviyesi de yüksekti. Nehir kenarındaki bitki örtüsü yolu da kaplamıştı. Bu durum destek kuvvetlerinin komandoların yardımına gelmesini engelledi. Ayrıca İsrail uçakları koordinasyon hatası nedeniyle sivillere yönelik tahliye uyarılarını planlarından önce attı. Böylece sürpriz unsuru ortadan kalkmış oldu ve Filistin direniş güçleri çatışmaya hazırlanmak için yeterli zamana sahip oldu. Filistin Kurtuluş Örgütü üyeleri sert direniş gösterdi. Yasser Arafat, Siyonist rejimin suikastından bir kez daha kurtulmayı başardı. Bu savaşta Filistinliler ilk kez Siyonist işgal ordusu ile karşı karşıya gelmeyi başardı. Bu, gerçek kazananın kim olduğunu ortaya koyuyordu. Filistinlilerin cesaret ve kahramanlığını gözler önüne seren İsrail'in yenilgisi binlerce Filistinlinin Filistin Kurtuluş Örgütü'ne gönüllü olarak katılmasına yol açtı. El Kerame operasyonundan sonra artık Filistin milletinin varlığından hiç kimse şüphe duymuyordu. Arafat'ın Filistin halkına olan liderliği de tartışılmazdı. Öte yandan El Kerame operasyonunun başarısızlığı İsrail'in Ürdün toprakları ve Batı Şeria'ya saldırılarını azaltmasına sebep oldu. İsrail istihbaratı ve askeri güçleri Arafat'ı öldürmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorlardı. Bu çabalar sonuçsuz kaldı ve sonunda çaresizliğin zirvesindeyken Arafat'ı suikastle öldürmek için garip bir plan tasarladılar. Mayıs 1968'de İsrail ordusunda görevli olan İsveçli psikolog Benjamin Shalit, üçlü komite aldı, gizli örgütü duydu ve 1963 yapımı Mançuryalı aday filmine dayanarak bir plan hazırladı. Bu filmde bir Çin istihbarat ajanı bir Amerikan savaş eserini hipnotize ederek onu bir Amerikan başkan adayını öldürmesi için ülkeye gönderir. Shalit, Arafat'ı öldürmek amacıyla aynı şeyi yapabileceğini iddia etti. Shalit, 3 üyeli komite ile yaptığı toplantıda ve Aman biriminin başkanı Aharon Yaryon'un da hazır bulunduğu bir ortamda İsrail'in elindeki binlerce Filistinli tutukludan birini ele geçirirse onu hipnotize edip beynini yıkayarak planlı bir katil haline getirebileceğini, ardından O adamı Ürdün'e gönderip Filistin Kurtuluş Örgütü üyelerinin içine sızıp uygun zamanda Arafat'ı öldüreceğini belirtti. Üç üyeli komite bu plana pek inanmasalar da kabul ettiler. Şimbet birkaç uygun seçenek buldu. Şalit onlarla konuştu ve sonunda işlerinden birini seçti. Adam Beytüllahim doğumlu, 28 yaşında, iri yapılı biriydi. O kolayca etki altına girebilen biri olup, görünüşe göre Arafat'ın liderliğine bağlı değildi. Tutuklandığında El Halil yakınlarındaki küçük bir köyde yaşıyordu. Kendisine Fethi lakabı seçilmişti. Amanın 504. birime gerektiği altyapıyı sağlamakta görevlendirildi. Ancak bu birliğin kuvvetleri bu harekata karşıydı. Kudüs'teki 504. birim komutanı Rafi Soton ise aptalca bir plan, bana bilim kurgu filmlerini hatırlattı ifadelerini de kullanmıştı. Elbette Soton'un itirazları pek dikkate alınmadı. Şalit'e 10 odalı küçük bir bina verdiler. Şalit 3 ay boyunca çeşitli hipnotizli tekniklerini kullanarak Filistin Kurtuluş Örgütü üzerinde çalıştı. Bu gencin beynine kazdıkları mesaj şuydu: Fethi iyidir, Filistin Kurtuluş Örgütü iyidir, Arafat kötüdür, gitmesi gerek. Görünen o ki 2 ay sonra bu mesaj artık Fethi'nin beynine yerleşmiştir. Eğitimin ikinci aşamasında Fethi özel bir odaya alındı ve kendisine bir tabanca verildi. Arafat'ın görüntüleri odanın köşelerinden dışarı fırlıyordu ve kendisini hemen ve hiç düşünmeden Arafat'ı gözlerinin ortasından vurup öldürmesi söyleniyordu. Şalit operasyonun başlayabileceğini Aralık ayının ortalarında duyurdu. 19 Eylül gecesi saat 12 civarında yapılması belirlendi. O gece Fethi'nin Ürdün nehrini yüzerek geçerek ülkeye girmesi gerekiyordu. Fırtına ve şiddetli yağmur başladı. Her zaman sakin olan Ürdün nehri taştı. Aman operasyonu ertelemek istiyordu. Ancak Şalit, Fethi'nin şu anda mümkün olan en iyi durumda olduğunu ileri sürdü. Fethi'ye Kudüs'ten kalabalık bir grup eşlik ediyordu. Şalit'in birkaç cümle söyleyerek Fethi'yi hipnotize ettiği iddia ediliyordu. Fethi, sırt çantasında gerekli malzemeleri taşıyarak azgın suya girdi. Nehri atlamaya çalıştığında ansızın ayaklarının altı boşa verdi. Güçlükle bir kaya parçasına tutundu. Ne nehre geçebiliyor ne de geri dönebiliyordu. 504. birlikten bir asker risk alarak suya atlayıp Fethi'yi kurtardı. İpin bir ucunu kendine, diğer ucunu da Fethi'nin beline bağlayıp onu nehrin ötesine kadar çekip Ürdün toprağına bıraktı. Ürdün nehrinin karşısında durup izleyen Rafi Soton şöyle diyor: Fethi ıslak ve titreyerek el salladı. Parmaklarını bir silah haline getirip hayali bir hedefe ateş etti. Şalit'in ondan memnun olduğunu görebiliyordum. Vakit gece yarısını geçmişti. Yaklaşık 5 saat sonra 504. birim ajanlarından birinden bir mesaj aldı. Beytüllahim'deki Fethi güçlerine bağlı bir Filistinli genç El Kerami kontrol noktasına gidip teslim oldu. Silahını teslim eden adam Ürdün polisine İsrail istihbaratının kendisini Arafat'ı öldürmesi için beyin yıkamaya çalıştığını söyledi. 3 gün sonra Fethi içinden bir kaynak Fethi'nin Filistin Kurtuluş Örgütü'ne teslim edildiğini ve burada Arafat'ı destekleyen ateşli bir konuşma yaptığını bildirdi. Muhterem dinleyiciler, Kalk ve Önce Sen Öldür isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bugünkü sohbetimizde sizlere sahte Siyonist rejimin suçları ve suikastlarının diğer boyutundan bahsettik. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya dek mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.